Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 28. Ayrım. 39. Gecenin ortasında Annabelle'in Brooklyn'deki dairesi mavimsi bir hareye bürünmüştü sanki. Salonun geniş penceresi Manhattan'a ve kapitalist totemlerinden ikisini yitirmiş ufuk çizgisine bakıyor. Cam kubbe, mehtabın renkli ışıklarının deldiği bir kar tabakasıyla kaplı. Brady hayatını rahat kazanıyor ve alırken parasının büyük bölümünü karşıladığı bu daireyi çok seviyordu. Tıpkı arabasına, kaybolmadan bir yıldan da az bir süre önce aldığı dört çeker BMW X5'e çocukça bir tutkuyla bağlanması gibi. Kendi isteğiyle ortadan kaybolmadığına kanıt gerekiyorsa, Annabelle bu zevklerin kusursuz birer tanık olduğunu biliyordu. Düşünmesi nedenli insafsız olursa olsun, partnerinizin yüreğinde parlarken, gördüğünüzü sandığınız aşk insanı yanıltabilir. Annabelle, kocasının duyguları hakkında en ufak bir kuşku taşımıyordu ama Brady'yi tanımayanlara, evlilikten kaçmadığını kanıtlayabilmek için somut bazı gerçekler gerekiyordu. Sabahın saat 1'i, mutfağa asılı duvar saatine bütün tembelliğiyle yerleşmiş. Bir kış solukluğu, salonun parkesi üzerinde çekingenlikle yansıyor ve bu serinlikte insan neredeyse salıncaklı atın hareket ettiğini görür gibi oluyor. Yeşil bitki çağlayanlarını sarmalayan saksılar, kısa zincirlerinin ucunda üşengeççe sallanıyor. Birden, kilitte dönen anahtarın boğuk tıkırtısı ve bizimle birlikte eve giren Annabelle'in yorgun yüzü. Ant battaniyesi kaplı kanepeye rahatça yerleşip, kesinlikle görünmez oluveriyoruz. Zaten Annabelle de ışığı yakmıyor. Ayakkabılarını çıkarıyor ve parkenin üzerinden kayar gibi sessizce salondan geçiyor. Gölgesi bütün fotoğrafların, bütün o acılı yüzlerin asılı olduğu duvara vuruyor. Annabelle ceketini rahat bir hareketle bir sandalyenin üzerine bırakıp mutfağa giriyor. Kafasındaki saç demetinin düğümünü çözüyor. Özgürlüklerine kavuşan uzun örgüler omuzlarının çevresinde salınıyor. Buzdolabının gergin yüz hatlarını altınımsı bir ışığa boğan kapısını açıyor. Orada sırtını duvara dayayarak sütü kutusundan içiyor. Buraya gecenin derinliğinde sık sık gelirdi. Seviştikten sonra, çırılçıplak. O zamanlar teninde hala Brady'nin kadifemsi tuzlu teri olurdu. Salondan bakınca genç kadının yerdeki seramikler üzerinde açılan silüetini, uzattığı uzun bacaklarını görebiliyoruz. Gecenin sessizliğinde, onu dudağını ısırırken, yanağının üzerinde yumuşak ve parlak bir inci tanesi yuvarlanırken yakalıyoruz. İşte o zaman bizim için gitme zamanı geliyor. İnsanların hayatında hiçbir teselli, hiçbir tanık kaldıramayacakları, acıya tek pansumanın zaman olduğu anlar vardır. Ve bu kalın kapıdan geçip uykudaki kentte gözden kayboluyoruz. Palmiyelerin altında, kumlar altınımsı ve göğün renklerini yansıtan deniz, köpüklü dalgalarını sevgiyle kıyıya gönderiyor. Ilıklığıyla Annabelle'in ayak bileklerini okşuyor. Öteki Annabelle'in arkasında gülüyor, her zamanki gibi gülüyor ve eli gelip genç kadının kalçasında duruyor. Kadının karnına çok uzun zamandan beri benzerini hissetmediği, sarhoş edici bir sıcaklık yayan, güçlü ve güven verici bir el. Usulca başını çevirirken, örgüleri sanki kendilerine özgü bir hayat yaşıyormuş gibi kalkıyor. Adam orada, en azından silüeti orada. Annabelle kafasını kaldırıyor ve... Annabelle birden yatağında doğruldu. Yüreği çılgın gibi atıyordu. Telefon çalıyordu. Soluk soluğa, ter içinde başucundaki saate baktı. 3:12. Uykuya dalalı uzun zaman olmamış. Uyuşukluk ve panik yerini daha ağır bir endişeye bıraktı. Bu saatte kim olabilir? Uzanıp ahizeyi aldı. Evet, sizi uyandırdımsa özür dilerim ama bazı gelişmeler var. Telefondaki sesi tanıyordu. Çok önemli ve şey, her neyse bana kalırsa gelip görmelisiniz. Aslında gelmeniz şart. Brett Gay, konuşan o genç müfettişti. Nasıl bir gelişme diye sordu içini çekerek. Şey, nasıl anlatmalı? Katil bir mesaj bırakmış. Yani bab demek istiyorum. Size hitaben bir mesaj bırakmış. Genç kadının beynindeki bütün uyku kırıntıları da kaybolup gitti. Ne? Nerede? Evet, neyse biraz tuhaf. dediğim mesajı bir kadınla iletmiş. Bir kadınla mı? Kurbanlarından biri mi? Yaşıyor mu? Kayıl tereddüt etti. Evet, yani şöyle böyle. Ne demek bu? Tarif edilebilir bir şey değil dedektif. Zarfın içinde size hitaben yazılmış bir mesaj vardı. Zarfta çengel iğneyle kızın göğsüne, derisine tutturulmuş. Kısa bir sessizlikten sonra Brett Gail, korkmuş birinin sesiyle ekledi. Duymadan haykırıyor, şeytanı gördüğünü, cehennemden geldiğini söylüyor. Annabel gözlerini yumdu. Tam olarak uyanamamıştı. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Sanki düş gibi, kabus gibi. Geliyorum. Ahizeyi yastığın üzerine bıraktı. Brett Gail, çiğnediği cikleti plastik bir çöp sepetine attı. Gerinip kemiklerini çıtırdattı. Son zamanlarda yeterince spor yapmıyordu, çok yorgun olduğundan. Hareketli gecelerle polis olarak geçirdiği gündüzlerin arasında, yaşamını yönetmekte gittikçe daha çok zorlanıyordu. Eğer yolun sonuna kadar gitmek istiyorsa, tempoyu düşürmeli, daha az çalışmalıydı. Geceki faaliyetlerine gelince, İşte bundan vazgeçemezdi. Buna ihtiyacı vardı. Üstelik gecenin ortasında burada bulunmak da hiç işine gelmiyordu. Oysa ertesi gün için hazırlık yapmalıydı. Yapacak o kadar çok şey varken. Arkasındaki kapının açıldığını duyunca kafasındaki düşünceleri kovmak için başını salladı ve duruma uygun bir ifade takınmaya çalıştı. Döndüğünde Annabel O'Donnell'la karşılaştı. Saçları ormandaki sarmaşıklara benziyor, gözleri de ava çıkmış bir yırtıcının parlaklığını taşıyordu. İnsanı rahatsız edecek bir kadın. Nerede diye sordu dedektif odaya girer girmez. Kyle pardösüsüne uzandı. New Jersey'de, Trenton'da. Bir kamyon şoförü tarafından bulunduğunda yolun kenarında amaçsızca dolaşıyormuş. Orada hastaneye yatırmışlar. Dar merdivenin basamaklarından inip Annabel'in arabasına, karlı yollarla başa çıkabilecek olan BMW'ye bindiler. Kyle daha eksiksiz bir rapor vermeye girişti. Soğuktan donmuş olarak sabahın birinde bulunmuş. Tümüyle şoktaymış. Sözünü ettiğiniz mesaj. Bana anlatılanlara göre kolaylıkla bulunabilecek en adi zarflardan biri. Üzerinde de dedektif Annabel O'Donnell. NYPD yazılıymış. Demek soruşturmayı yürüten polislere seslenmek istiyor. Şimdilik basın bültenlerinde sadece benim adımın görünmesi için uğraştık. Böylece Taylor ve diğerlerinin daha rahat çalışabileceğini düşünmüştük. Annabel bu kararda biraz da Broly'nin tavsiyelerinin payı olduğunu söylemekten sakındı. Kyle gözlerini genç kadına dikti. Her neyse, zarfı kocaman bir çengel iğneyle tutturmuş, tam memenin ortasına. Kadıncağız iğneyi çıkarmayı akıl bile edemeden yolun kenarında zombi gibi dolaşıyormuş. Şimdilik tedavi altında. Trenton polisi de bizi bekliyor. Annabel bütün gücüyle gaza bastı. Araba, Trenton Eyaleti Yönetim Binası'nın altın yaldızlı saat kulesinin önünden geçip hızla hastaneye yöneldi. Üniformalı bir polis sigara içerek onları bekliyordu. Çok uzun boylu ve bir pankreas güreşçisi kadar kaslıydı. Gelip geçenleri yeşil gözleriyle ve inanılmaz bir ısrarla süzüyordu. Elini uzattı ve yeni gelenleri karşıladı. Günaydın. Ben şerif yardımcısı Hennick. Gözünü Annabel'e dikerek genç kadını selamladı. Peşimden gelin. Kızcağız ikinci katta. Kimliğini yeni belirledik. Hızlı çalışmışsınız diye şaşırdı Kyle. Şansımız yaver gitti. Sabıka kaydı da vardı. Vaktiyle Philadelphia'da bir araba çalmış. Bir süre önce de annesi kızının kaçtığını haber vermiş. Yaklaşık 1,5 ay önce. Bütün bu süre boyunca ne yaptığı hakkında bir bilgi var mı diye sorduk Kyle. Böylesi sorular için henüz çok erken olduğunu bile bile. Hayır, bu soruyu arkadaşlarına sorup bakacağız artık. Genelde Philipsburg'da oturuyormuş. Buradan pek uzak değil. Annabel biraz geriden geliyor, konuşmaları dinliyordu. Kaçışından bu yana hiçbir arkadaşının kızı görmediğinden kesinlikle emindi. Bab, kurbanlarını yanında tutmaktan hoşlanıyordu. Hem de uzun zaman. Fotoğrafların üstüne basılmış ya da elle girilmiş dijital tarihlerin, bazen kaçırılma gününden aylarca sonrasını göstermesi de bunu kanıtlıyordu. Oysa Spencer Lynch ile Lucas Shapiro'nun evlerinde bulunan fotoğraflarda bu özelliklere rastlanmamıştı pek. Bu durumun en çok göründüğü yer, son grup yani baba ait olduğu varsayılan fotoğraflardı. Şiddete maruz kalmış mı diye sordu. Henik genç kadına doğru döndü. Gözlerinin rengi insanı rahatsız edecek kadar açıktı. Tecavüze uğramamış. En azından kızı muayene eden doktor ne vajinada ne de anüste yara izine rastlamadı. Yine de muayeneyi fazla derinleştirememiş. Kızcağız öyle bir halde ki sanki birisi onu delirtmeye çalışmış. Böyle bir şey olabilir mi? Kimse sorusunu cevaplamadı. Asansöre binince Henik rapor vermeyi sürdürdü. İlk toksikoloji raporları biraz önce elimize geçti. Olmayacak bir şey. Kanında hiçbir şey yok. En azından kızı bu hale sokabilecek herhangi bir maddeye rastlanmadı. Vücudunda darbe izleri, ufak tefek çürükler var ama hiçbiri önemli değil. Bu kızın memesine kocaman bir çengelliğine takılmış. Ve kızcağız gecenin ortasında çırılçıplak yürürken o iğneyi çıkarmayı akıl edememiş. Tıpkı Spencer Lynch'in kurbanı gibi diye düşündü Annabel. Kızlar çırılçıplak soyulmuş. Tek fark, Lynch kızları uyuşturup ardından onlara tecavüz ediyordu. Bir de kafa derilerini yüzüyordu. Peki ya Bob? O kurbanlarına ne yapıyor? Annabel, sanki usta ile çırağını inceliyormuş duygusuna kapıldı. Acı vermek ve harekete geçmek için hiçbir yabancı maddeye ihtiyaç duymayan bir ölüm maestrosu ile bir gün aynı kötülük zirvesine ulaşmayı uman ve bu arada tüm yapay yöntemlerden yararlanan çırağı. Bob bir kötülük örneğiydi. Annabel daha birkaç saat önce yatağa yatarken kendini bunu düşünmekten alamamıştı. Bütün o iskeletleri vagona depolamak neden? Cesetleri taşıyıp kurtulmak için oraya atmak anlaşılabilirdi ama iskeletler. Kızcağızın tırnaklarından çoğu ters dönmüş. Aynı zamanda da gıdasızlık çekiyor. Eğer fikrimi sorarsanız, psikolojik açıdan kaymış derim. Kaç yaşında ve adı ne? Adı Taylor, 17 yaşında. Annabel nefretle yumruklarını sıktı. Zarfın içinde bir mesaj vardı değil mi? Henik somurtarak başını salladı. Yukarıda, getiririm. İki dedektifi elektronik biplerle yankılanan loşça bir koridora sokup, bir kapıya yerleştirilmiş lomboza kadar götürdü. İşaret parmağıyla lombozu gösterip uzaklaştı. Annabel camın soluk aydınlığının üzerine eğildi. Kirli ve karma karışık uzun siyah saçlarla çevrili, porselen gibi bir yüz, çillerle dolu küçük bir burun. Taylor'ı yeşil bir geceliğe ve bir örtüye sarmışlardı. Kızcağız daha çok bir uçağın kalkış takımını andırıyordu. İyice örselenmiş elleri kollarının üzerinde titreşiyordu. Bacaklarını vücuduna doğru çektiğinden dertop görünüyordu. Zavallı, neredeyse donma aşamasındaydı. Annabel kapıyı itip yaklaştı. Genç kızın yanına otururken tüm hareketleri yavaştı. Bir süre öyle bekleyerek Taylor'a oradaki varlığına alışma fırsatı verdi. Sonra elini usulca kızcağızın sırtına koyup yavaşça, sevgi dolu okşayışlarla onu rahatlatmaya çalıştı. Taylor bir dakika sonra kıpırdadı. Başını Annabel'e çevirdi. Koyu renk gözlerini kırpmadı. Gözler tuhaf bir pırıltıyla ışıldıyor, göz bebekleri durmadan açılıp daralıyordu. Yüzünde birçok asabi tik belirmeye başladı. Çenesi kırıştı. Bir yanağı kalkıp kalkıp inmekten vazgeçmedi. Taylor yüzünü güçlükle Annabel'inkine birkaç santim kadar yaklaştırdı. Sanki içinde bulunduğu duruma rağmen onunla konuşmak istiyordu. Gözler birkaç kez ard arda kırpıştı. Kırpışma hızlandı. Gözler görünmez oldu. Sonra bu kadar küçümen bir vücutta beklenmeyecek bir güçle ağzını açıp sararmış dişlerini gösterdi. Ve haykırdı. Elindeki polistiren fincan parmaklarını yakarken Annabel kahvenin kokusunu içine çekiyordu. Kyle biraz endişeli gözlerle genç kadını süzdü. Tamam iyiyim dedi Annabel. Yorgunluk artık 10 kat daha ağır çekiyordu bütün vücuduna. Vagondakilerden haberin var diye açıkladı Kyle. Biraz önce hepimize haber verildi. Ne gece ama değil mi? Annabel cevap olarak sırtını duvara dayayıp gözlerini karşı duvara dikti. Şu herife, şu baba. Anlamakta zorlanıyorum diye itiraf etti Kyle. İnanılmaz biri. Eğer Lucas Shapiro'yu nallayan gerçekten de oysa çok akıllı biri olmalı. Tek bir parmak izi yok. Adli tıp cesetten 2 çekirdek çıkarmış. İBİS'e göndereceklermiş. Çevirenin notu. Integrated Ballistic Identification System. ATF. Alkollü İçecekler, Tütün Ürünleri ve Ateşli Silahlar Bürosu ile Kanadalı Forensic Teknoloji şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen ve mermilerin kısa bir süredir de boş kovanların karşılaştırılmasında kullanılan bilgisayar sistemi. Eğer biraz talihimiz varsa ya da silah yeniden kullanılırsa, o zaman aradaki ilişki ortaya çıkarılacak. Annabel ürperdi. Nedenle etkilendiğinin farkına varmaması için Kyle'in yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Olay yerinden ayrılırken, Brolin olabildiğince dikkatli davranmış, üzerine kanının damladığı karları bile götürmüştü. Annabel'i giderek artan gerginlikten kurtaran, elinde büyük boy plastik bir zarfla yanlarına gelen şerif yardımcısı Henik oldu. Sakinleşmesi için verilen ilacın etkisinde, doktor kızcağızın akli durumu konusunda fazla iyimser değil. Eliyle alnını sıvazlayıp plastik zarfı Annabel'e uzattı. İşte mesaj. Plastik torbada küçük bir zarf ve sigara boyunda bir çengelli iğne vardı. İğnenin ucu hala kıpkırmızıydı. Yazıcıdan çıkma kağıdın kısa bir mesajla doğrudan sayfaya piksellenmiş, iyi cins bir fotoğraf vardı. Hepsi bilgisayarla gerçekleştirilmiş. Fotoğraf da öyle. Yani resim herifin yazıcıya bastırdığı dijital bir fotoğraf. Galiba parmak izlerinin alınması için bütün bunları laboratuvara siz göndereceksiniz. Annabel her zamanki gibi burada da herhangi bir ize rastlamayacaklarını bile bile başını sallayıp onayladı. Elindeki metin kısa ama özlüydü. Lucas elinizde kamuoyu için kusursuz bir suçlu olacaktır. Onun için beni unutun, yoksa hepsi ölür. Yolunuzu değiştirin, yoksa hepsi ölür. Beni bir daha rahatsız etmeyin, yoksa hepsi ölür. Eğer bana karşı bir daha bir şey yapmaya kalkarsanız, hepsi ölür. Üstelik elimin altında daha çok kişi var. Henüz hepsi ölmedi. Hala bekleyen daha bir sürü var yanımda. Ama bunlar artık vicdanlarınıza abanacak. Annabel'in kılı bile kıpırdamadı. Bu bir uyarı diye yorumladı. Soruşturmayı durdurmamızı istiyor. Sanki öfkelenmiş gibi dedi Henik. Kyle omuzlarını kaldırdı. Ne, hepsi bu mu diye öfkelendi. Bize emir mi veriyor? Lucas Shapiro'yu bulmamız hoşuna gitmemiş dedi genç kadın. Bizi salak mı sanıyor? Shapiro'yu zımbalayan o. İddiaya girerim ki o. Annabel'in içi bayıldı. Şimdi her şeyi, Brolin'le birlikte Shapiro'nun evine nasıl girdiklerini, adamın nasıl öldüğünü açıklamak istiyordu. Artık babın öfkesini sadece Brolin'le o anlayabilirdi. Kısa bir süre sonra polislerin ölüm vagonunun sırrını ortaya çıkardıklarını öğrendiğinde kızgınlıktan kuduracaktı. Fotoğrafı incelemesi için mesajı Kyle'e uzattı. Her neyse, kötüsü geride dedi. Kyle kaşlarını çattı ve gözlerini kağıda basılmış fotoğrafa indirdi. Fotoğraf baskısı, siyah bir fon önünde, 40 yaşlarında bir kadınla bir erkek, onların yanında da iki çocuk ile bir genç kız seçilecek kadar iyiydi. Beşi de gözlerinde tarif edilemez bir dehşetle objektife bakıyordu. Bütün bir aile. 28. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 29. ayrımda.